Ayrım 10, sayfa 103. Ama 722. gece olunca demiş ki, ne dikkatli gözleri, sonunda bir köşecikte iki billur sütun arasında evrak dolabındakine her bakımdan benzeyen ama daha küçük bir çekmece bulmuş. İçinde değerli taşlar kakılmış bulunan altın bir anahtar varmış. Zeyn kendi kendine, vallahi bu anahtar herhalde benim kırdığım kilidi açan anahtardır demiş. Sonra düşünüp, ama öyleyse nasıl oluyor da kilit dışarıdayken burada saklı oluyor? Bu anahtar herhalde başka bir maksada yarıyordur demiş. Anahtarın hangi maksada yararlı olabileceğini bulmak için her yanı araştırmaya koyulmuş. Ve salonun her bölmesini büyük bir dikkatle incelemiş. Sonunda tahta bölmeler arasında bir kilit bulmuş. Bunun elindeki anahtarla açılabileceğini düşünerek hemen orada denemeye koyulmuş. Ve derhal bir kapı bel vererek ardına kadar açılmış. Bu kapıdan ilkinden de harika bir ikinci salona giriliyormuş. Gerçekten bu salon tabanından tavanına kadar tamamıyla altın nakşedilmiş, parlak yeşil çiniden yapılmış bulunuyor ve burada insan kendini deniz mavisine kaçan zümrütten yontulmuş bir ortamda sanıyormuş. Ve gerçekten öylesine güzelmiş ki tüm süslerden soyunmuş haliyle bile hiçbir kimse asla eşini düşleyemezmiş. Bu salonun ortasında kubbe altında ay parçası gibi altı kız duruyor ve öylesine bir parlaklık saçıyorlarmış ki onlardan yayılan ışık tüm salonu aydınlatıyormuş. Bunlar son altın ayaklıklar üzerinde dinleniyorlar ve hiç konuşmuyorlarmış. Zeyn hem büyülenmiş hem de şaşırmış, onları görmek ve selamlamak için daha yakına gelmiş. Ama canlı olmadıklarını ve her birinin tek parça halinde elmastan yapıldıklarını fark etmiş. Bunu görünce Zeyn şaşırmanın sınırında, ya Allah, benim rahmetli babam nasıl olmuş da bunca harikaya sahip olmuş diye haykırmış. Ve bunları daha da büyük bir dikkatle inceleyince bunların böylece ayaklıklarının üzerinde ortada bulunan ama üstünde başkaca elmas genç kız olmayan, sadece su sözcüklerin ipekli bir kumaş üzerine işlenerek asıldığı yedinci bir ayaklığa dönük bulunduklarını anlamış. Bil ki oğlum, bu elmas genç kızları elde etmek için çok uğraş verdim. Ama onlar güzellikten yana harika olsalar da yeryüzünde en hayran olunacak varlıklar olduklarını sanma. Gerçekten bunları aşan ve gördüklerinin değerce tek başına bin katı olan daha parlak ve çok daha güzel yedinci bir genç kız vardır. Eğer onu görmeyi ve eğer ele geçirip onu bekleyen yedinci ayaklığa oturtmayı dilemekteysen, ölümün bana tamamlamak fırsatını vermediği şeyi yapman yeterlidir. Kahire kentine git. Orada bulmakta pek güçlük çekmeyeceğin benim eski sadık kölelerimden Mübare'yi bul. Ve selamlaşmalardan sonra tüm bu başına gelenleri kendisine anlat. Seni benim oğlum olarak tanıyacak ve seni bu eşsiz genç kızın yanına götürecektir. Ona sahip olacaksın. O da geri kalan ömründe senin gözlerini şenlendirecektir. Ve selam ya Zeyn. Genç Zeyn bu sözcükleri okuyunca kendi kendine, kuşkusuz Kahire'ye yapacağım yolculuğu geciktirmekten sakınmalıyım. Gerçekten bu yedinci kız babam bana değerinin tek başına bütün bunlara ve bin benzerine bedel olduğunu söylediğine göre harika bir şey olmalı demiş. Ve böylece yola çıkmayı kararlaştırarak o anda yeraltı dehlizinden ve oraya içine altın ve altın sikkeler dolduracağı bir küfe bulundurarak dönmek üzere bir an için ayrılmış. Ve gecenin bir bölümünü hiç kimse gidiş gelişini görmeden dehlizdeki bu altınların bir kısmını kendi dairesine taşımakta harcamış. Sonra da yeraltı dehlizinin kapısını kapatıp biraz dinlenmek üzere yatmak için yukarı çıkmış. Ertesi gün vezirlerini, emirlerini ve ülkenin ileri gelenlerini toplamış. Ve onlara hava değişimi için Mısır'a gitmek istediğini bildirmiş. Ve tam da getirdiği kötü haberle kaza oturtulacağından korkmuş olan vezire yokluğunda ülkeyi yönetme yetkisi vermiş. Yolculukta kendisine eşlik edecek alay özenle ayrılmış az miktardaki seçkin kölelerden oluşuyormuş. Böylece merasimden uzak bir sadelikte yola koyulmuş. Tanrı ona güvenlik sağladığından kazasız belasız Kahire'ye ulaşmış. Orada çabucak mübarekten haber sormuş. Ona bu ad altında sadece çarşı kahyası olan zengin bir tacirin bulunduğunu ve son kertede cömert ve eli açık olarak kapısı fakirlere ve yabancılara açık olan bir sarayda yaşamakta bulunduğunu anlatmışlar. Ve Zeyn'i bu mübareğin sarayına götürmüşler. Sarayın kapısında onun gelişini haber verdikten sonra kendisine hoş gelişler dileyen birçok köle ve hadım ağası görmüş. Onu büyük bir avludan ve şahane tarzda süslenmiş bir salondan geçirdikten sonra ipek bir divanda oturmuş, kendisini bekleyen efendilerini yanına götürmüşler ve sonra da çekilmişler. Bunun üzerine Zeyn, ona onur verdiğini göstermek için ayağa kalkmış olan ev sahibine doğru ilerlemiş. Selamlaşmalardan sonra mübarek, "Efendim, senin adımlarınla birlikte evim kutsandı," diyerek ondan yanına oturmasını rica etmiş. Ve konukseverlik görevlerinde konuğunun adını ve hangi nedenle kendisini ziyaret ettiğini sorarak noksanlık göstermek istemediğinden büyük bir içtenlikle şuradan buradan konuşmaya başlamış. "Efendim, ben gördüğünüz gibi memleketim olan Basra'dan buraya rahmetli Şah'ın kölelerinden olan Mübarek adlı birisini aramak üzere geldim. Ben Şah'ın oğluyum. Adımı soracak olursan Zeyn'dir. Ve şimdiki Basra Sultanı da benim," diyerek ilkin ev sahibini sorgulayan Zeyn olmuş. Anlatısını burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 723. gece olunca demiş ki, "Adımı soracak olursan Zeyn'dir. Ve şimdiki Basra Sultanı da benim," diyerek ilkin ev sahibini sorgulayan Zeyn olmuş. Bu sözleri duyunca tacir mübarek heyecanın sınırında divandan ayağa kalkmış. Ve Zeyn'i dizlerine kapanarak önünde elleri arasında yeri öpmüş. Ve kölesini efendisine kavuşturan Tanrı'ya övgüler olsun efendim. Emret, ben de sana işitip itaat ettiğim yanıtını vereyim. Zira sözünü ettiğin rahmetli babanın kölesi o mübarek benim. Soyunu sürdüren asla ölmez. Ey efendimin oğlu, bu saray senin sarayındır, ben de senin kölenim," diye haykırmış. Bunun üzerine Zeyn, mübareği ayağa kaldırarak ona başına gelen her şeyi başından sonuna kadar hiçbir ayrıntıyı atlamadan anlatmış. Ama onu burada tekrarlamanın yararı yok. Ve "ben Mısır'a bu harika elmas genç kızı bulmak için yardımını istemek üzere geldim," demiş. Mübarek de "yüreğimin tüm bağlılığı ve borçlu olduğum saygıyla. Ben henüz bağışlanmamış bir köleyim ve yaşamım ve mallarım hukukça sana aittir. Ama efendim, bu elmas kızı aramaya çıkmadan önce yolculuğun yorgunluğunu gidermen ve onuruna bir şölen kurmam için izin vermen iyi olacaktır," diye yanıt vermiş. Ama Zeyn de "bunu bil ki ey mübarek, sen köle olarak artık kendini azat edilmiş sayılabilirsin. Çünkü seni azat edip mal varlığımdan ve sahipliğimden çıkarmış bulunuyorum. Elmastan yapılma genç kıza gelince onu hemen aramaya çıkmamız gerek. Çünkü yolculuk beni yormamıştır ve içimde duyduğum sabırsızlık en küçük bir dinlenmeden bile beni alıkoyuyor," diye yanıtlamış. O zaman mübarek Sultan Zeyn'in kararının kesin olduğunu anlayarak ona karşı çıkmak istememiş. Ve kendisine özgürlüğünü bağışlamış bulunduğundan ötürü ikinci kez önünde yeri ve giysisinin eteğini öpüp başına koyduktan sonra ayağa kalkmış ve Zeyn'e, "Efendim, bu arayış sırasında başına gelebilecek tehlikeleri hiç düşündün mü? Gerçekten elmas genç kız üç adaların yaşlı kişisinin sarayında bulunmaktadır. Ve üç adalarda eşiğini sıradan adamların aşamayacağı bir ülkede bulunmaktadır. Bununla birlikte seni oraya götürebilirim çünkü oraya girmenin yollarını biliyorum," demiş. Sultan Zeyn de "ben bu harika elmas genç kızı elde etmek için tüm tehlikeleri karşılamaya hazırım. Ve işte üç adaların yaşlı kişisini bulmak için bağrımı şişirerek tüm yürekliliğimle karşındayım," diyerek yanıt vermiş. O zaman mübarek kölelerine hazırlık için her şeyi yapmalarını buyurmuş. Ve abdestlerini aldıktan ve namazlarını kıldıktan sonra atlarına binip yola koyulmuşlar. Günler ve geceler boyunca yol almışlar. Çöllerden ve düzlüklerden ve Tanrı'dan başka varlığın bulunmadığı ıssız yerlerden geçmişler. Ve bu yolculuk boyunca gözlerine çarpan ve yaşamlarında ilk kez gördükleri gittikçe daha garip şeylerle karşılaşmışlar. Sonunda hoş bir çayırlığa ulaşmışlar ve orada attan inmişler. Mübarek de kendilerini izleyen kölelere dönerek onlara, "sizler biz dönünceye kadar atları ve azıkları korumak üzere bu çayırlıkta kalacaksınız," demiş. Ve Zeyn'den kendisini izlemesini rica etmiş. Ve ona, "efendim, tüm güçleri kendinde toplayan Tanrı'dan başka başvurulacak güç yoktur. İşte şu anda elmas genç kızın içinde bulunduğu yasak toprakların eşiğinde bulunuyoruz. Buradan başlayarak hiç tereddüt etmeden tek başımıza ilerlememiz gerekiyor. Ve asıl şimdi pekliğimizi ve yürekliliğimizi göstermemiz gerek," demiş. Sultan Zeyn de onu izlemiş ve durmaksızın birlikte dik yamaçlarıyla tüm ufku kaplayan yüce bir dağın eteğine ulaşasıya kadar ilerlemişler. O zaman Sultan Zeyn mübareğe dönüp ona, "ey mübarek, bu çıkılmaz dağa çıkabilmemiz için şimdi güveneceğimiz güç nedir? tepesine çıkabilmemiz için bize kim kanat sağlayacak demiş. Mübarek de onu aşmak ya da tepesine tırmanmak için bizim hiç de kanada ihtiyacımız yok diye yanıt vermiş. Ve cebinden karınca bacaklarına benzer bilinmeyen harflerin üzerine tersten yazıldığı eski bir kitap çıkarmış. Ve başını sallayarak alışılmadık bir dildeki ibareleri yüksek sesle okumaya başlamış. Ve birdenbire dağ aynı zamanda iki yanına yarılarak ikiye bölünmüş. Ve arada ancak ve sadece tek kişinin geçebileceği bir aralık bırakmış. Buradan sultanı elinden tutarak ilki mübarek geçmiş. Ve bu kadar dar geçit içinde kararlılıkla yürümüş. Böylece biri diğerinin ardında bir saat kadar yol alarak geçidin diğer yanına ulaşmışlar. Ve geçitten çıkar çıkmaz dağın iki yanı yeniden birleşmiş. Ve bir iğnenin ucunun bile giremeyeceği kadar aralık bırakmaksızın eşiksiz bir şekilde kapanmış. Ve buradan çıkınca kendilerini bir deniz kadar büyük bir gölün kıyısında bulmuşlar. Bu gölün bağrından uzaklarda bitkiyle kaplı üç adanın yüze çıktığını görmüşler. Ve kuşlar çeşitli tarzda ruhu okşayan ve yüreği kapıp götüren tek düze cıvıldılarla öterken ağaçlar, çalılar ve suda birbirine bakışan çiçeklerin görüntüler ve havayı dolduran hoş kokularla içleri ferahlamış ve gönülleri şenlenmiş. Mübarek gölün kenarına oturmuş ve Zeyn'e, "Efendim, benim gibi sen de uzaktan bu adaları görüyorsun. İşte ilkim bizim kesinlikle buraya gitmemiz gerek." demiş. Zeyn de şaşırmış olarak, "Peki adalara ulaşmak için bu deniz kadar geniş gölü nasıl geçeceğiz?" diye sormuş. Mübarek, "Bu konuda tedirginlik duyma. Gerçekten birkaç dakika sonra bir kayık gelip bizi alır. Tanrı'nın inananlara vaat ettiği topraklar kadar güzel olan bu adalara götürür. Çünkü elmas genç kızın sahibi yaşlı kişi orada bulunur. Yalnız efendim, ne olursa olsun ve ne görürsen gör, en küçük bir tepki gösterme. Ve özellikle efendim, kayıkçının yüzünde sana garip gelebilecek ne görürsen gör ve onda olağan dışı bulacağın ne olursa olsun yerinden kıpırdamamaya dikkat et. Ve çünkü bir kez kayığa binince ağzından tek bir sözcük bile çıkarma bahtsızlığını gösterirsen kayık hepimizi suyun altına çekerek batar." Ve Zeyn son kertede etkilenerek, "Dilimi dişlerim arasında tutacağım, düşüncelerimi de içimde saklayacağım." Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 724. gece olunca demiş ki, "Dilimi dişlerim arasında tutacağım, düşüncelerimi de içimde saklayacağım." demiş. Onlar böyle konuşurlarken birdenbire gölün üzerinde kayıkçısıyla birlikte bir kayığın belirdiğini görmüşler. Ve kayık o denli yanlarında belirmiş ki onun suyun bağrından mı çıktığını yoksa göğün derinliklerinden mi indiğini bilememişler. Bu kayık ortasında en ince amberden bir direği ve ipekten halatları olan kızıl sandal ağacından yapılmışmış. Kayıkçıya gelince bedeni Ademoğlu gibi bir insanmış ama başı bir filinkine benziyormuş. Ve yere kadar uzanan ve Hacer'in etekleri gibi yerde sürünen iki kulağı varmış. Kayık kıyıya 5 dirsek boyu yaklaşınca durmuş ve fil başlı balıkçı hortumunu havada uzatarak birbiri ardından iki yoldaşı tutmuş ve sanki iki tüy kadar yeğeniymişlercesine kolaylıkla kayığa taşımış ve yavaşça yerlerine oturtmuş. Ve hemen hortumunu suya sokarak ve onu hem kürek hem de dümen gibi kullanarak kıyıdan uzaklaşmış. Ve sürünen müthiş kulaklarını kaldırarak onları başının üzerinde rüzgarda açmış ve yelken gibi bir gürültüyle şişirmiş. Ve kulaklarını rüzgarın estiği yöne çevirerek bir kaptanın gemisinin donanımını yönetmesinden de büyük bir güvenle kayığı yüzdürmüş. Ve kayık böylece hız kazanarak büyük bir kuş gibi göl üzerinde yol almış. Bu adalardan birinin kıyısına yaklaştıklarında kayıkçı onları hortumuyla tek tek alıp incitmeden kumsala çıkarmış. Sonra da hemen kayığı ile birlikte gözden yok olmuş. O zaman mübarek sultanın elinden tutmuş ve onunla birlikte çakıl taşları yerine her renkten değerli taşla döşeli bir kır yolunda yürüyerek adadan içeri dalmış. Böylece kıyılarında yer yer tüm sarayı gölgeye boğan yükseklikte ağaçlar dikilmiş, derin bir hendekle çevrili, tümüyle zümrüt taşlarla yapılmış bir saraya rastlayıncaya kadar yürümüşler. Som altından yapılmış büyük giriş kapısının önünde en az 6 kulaç boyunda, 3 kulaç eninde bir köprü varmış. Mübarek bu köprüyü aşmayı göze alamadığından durup sultana, "Daha ileriye gidemeyiz. Ama üç adaların yaşlı kişisini görmek istiyorsak sihirli bir dua okumalıyız." demiş. Ve böyle konuşarak urbasının içinde saklamış bulunduğu bir torbadan sarı ipekten 4 sargı çıkarmış. Birini beline, bir diğerini sırtına sarmış. Geri kalan 2 sargıyı sultana vermiş. O da bunları aynı şekilde bedenine sarmış. Bunu izleyerek mübarek torbasından 2 yeğenin namazlık halı çıkarmış. Bunları yere sermiş ve üzerlerine büyülü sözler mırıldanarak bir miktar misk ve amber tohumu serpmiş. Sonra bu halılardan birinin üzerine diz çöküp oturmuş ve sultana sen de ikinci halının üzerine otur demiş. Zeyn de kendine söyleneni yapmış ve mübarek ona şimdi ben bu sarayda oturan 3 adaların yaşlı kişisine efsun yapacağım. Umarım ki Tanrı onun öfkelenmeden yanımıza gelmesini sağlar. Çünkü efendim sana itiraf edeyim ki ben onun ne bizi nasıl karşılayacağından ne de girişimimizin sonunun ne olacağından haberdarım. Gerçekten eğer bu adaya gelişimiz onun hoşuna gitmemişse gözümüze korkunç bir canavar şeklinde görünür. Ama gelişimizden tedirgin olmamışsa iyi nitelikte bir Ademoğlu olarak belirir. Ama sen o önümüze çıkar çıkmaz onuruna ayağa kalkmalı, halının ortalık yerinden ayrılmaksızın en saygılı şekilde onu selamlamalısın. Ve ona ey kudretli efendim, ey şahların şahı, işte koruman altındaki kapılardan geçmiş, senin vereceğin hükmü beklemek üzere karşındayız. Ben senin hizmetkarın, ölüm meleğinin alıp götürmüş olduğu rahmetli şahın oğlu Basra Sultanı Zeyn'im dersin. Sana kendisinden ne gibi bir hizmet beklediğini sorarsa, ona ey devletlim, senin kereminden 7. elmas kızı dilemeye geldim diye yanıt verirsin demiş. Zeyn de işittim ve itaat ettim diye yanıt vermiş. Mübarek Sultan Zeyn'i böylece bilgili kıldıktan sonra ödler yakarak Zeyn için anlam taşımayan sihirli sözler söyleyerek ve okuyup üfleyerek büyü yapmaya başlamış. Bunu hemen izleyerek güneş bir kara bulut yığını altına girmiş ve tüm ada yoğun bir karanlığa bürünmüş. Ve uzun bir şimşek çakarak bunu bir gök gürültüsü izlemiş. Ve öfkeli bir rüzgar eserek onlara doğru gelmiş ve havayı sarsan korkunç bir haykırış işitmişler. Ve toprak İsrafil meleğin kıyamet gününde neden olabileceğine benzer şekilde sarsılmış. Zeyn bütün bunları görüp işittikten sonra büyük bir heyecana kapılmış. Yine de bunu belirtmemeye özen göstermiş ve kendi kendine vallahi bu oldukça kötü bir alamet demiş. Ama mübarek onun ne duyumsadığını anlayarak gülmeye başlamış ve ona korkma efendim. Bu alametler aksine bize güven vermelidir. Tanrı'nın yardımıyla her şey yolunda olacaktır demiş. Gerçekten o bu sözleri söylediği anda anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.